Ayrımon, Galat-ı Meşhur, Doğru Bildiğiniz Yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 94. Cumhuriyetin sembolleri satıldı. CHP bilmelidir, insan öğrenimle dönüşmez, üretimle dönüşür. Ne demek istediğimi şöyle açayım. 200 yıl geriye giderim. Toprağa bağlı üretimin, feodalizmin iktidarı son buldu. Tarım artık en büyük ekonomik güç değildi. Dönemin itici gücü, buhar gücüne dayanan sanayileşmeydi. İnsan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Pamuk dönemin en yarar getiren üretimiydi. Tekstil dönemin parlayan sektörüydü. Sanayileşmeyi başaran ülkeler gözlerini dış pazarlara diktiler. Önceki sayfalarda okudunuz, 1838'de İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşması, Osmanlı ekonomisine tarihi boyunca indirilen en öldürücü darbe oldu. Gümrüksüz giren İngiliz makine endüstrisi malları Osmanlı'nın korumasız el tezgahlarını kısa zamanda yok etti. Ülkedeki geleneksel üretici kesim Avrupa ürünleriyle rekabet edemedi ve ekonomik hayattan silinip gitti. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu anılarında bunu şöyle özetledi. 1913'te henüz bir ilkokul çocuğuyken Orta Anadolu'nun tren uğrağı olmayan kasabasında her gün babamın yanında başımızda kırmızı bir fez, elimizdeki zembilin içinde çarşıdan taşıdığım yiyeceklerin arasında Rus şekeri, Amerikan unu bulunduğunu ve babamın ayağına ayakkabı, sırtına çamaşır ve giyecek yapmak için Fransız köselesi ve Fransız patiskası, Amerikan bezi, Alman kumaşı ve başını kapamak için Avusturya fesi aradığı çok iyi hatırlıyorum. Babam bunları arıyordu. Çünkü bunların Türk malı olanları yoktu. Hepsi dışarıdan geliyordu. Tarih 17 Şubat, 4 Mart 1923. İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasını İstiklal Savaşı'nı başarmış Mustafa Kemal yaptı. Tarihin ve tecrübenin süzgecinden arta kalmış bir gerçek vardır. Türk tarihi incelenirse gerileme ve çöküntü nedenlerinin iktisadi sorunlara bağlı olduğu görülür. Tam bağımsızlık için şu kural vardır. Milli egemenlik, mali egemenlikle desteklenmelidir. Bizleri bu hedefe götürecek tek kuvvet ekonomidir. Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça payidar olamaz. Bu nedenle Kemalist devrim ahşar vergisi yüzünden parasız, tohumsuz ve hayvansız kalan köylüye 4000 lira ve ayrıca tohum, fidan, hayvan verdi. Bu nedenle köylüye ilk 10 yılda 1.077.526 dönüm arazi dağıtıldı. Tarım kredi kooperatifleri, tohum ıslah istasyonları, toprak mahsulleri ofisi ve benzerleri kuruldu. Zirai Donatım Kurumu çiftçinin tarım aleti araçları ve gübre ihtiyacını sağladı. Dalaman ve Ankara'da Gazi Orman Çiftliği gibi numune çiftlikler açıldı vesaire. Bunları biliyorsunuz. Sadece bir örnek vereyim. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası ekonomik bağımsızlık olmadıkça ulusal bağımsızlık olmaz ilkesiyle kuruldu. Cumhuriyetin idealist kadroları Osmanlı'nın kara talihini yenmeye yemin etmişlerdi. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası devlet eliyle kurulan ilk basma fabrikası olma özelliğine sahipti. Fabrikanın temeli kolay atılmadı. Önce tarımda verimliliği arttırmak ve bilimsel olarak yeni projeler oluşturmak için 1925'te Adana'da Tohum Islah Komisyonu kuruldu. Amerika'dan 40 çeşit tohum getirilerek denemeler yapıldı. Amerikalı uzmanlar davet edildi. Ardından Nazilli'de pamuk ıslahı istasyonu kuruldu. Bilimselliği, kaliteyi her alanda esas alan Kemalist devrim, istasyona yurt dışından gelişmiş makineler getirmekle kalmayıp, kuruluşun başına da eğitimini Amerika'da tamamlamış olan Celal İğribozu atadı. İstasyonda yapılan ıslah çalışmaları sonucunda 28 adet pamuk çeşidi tescil ettirildi. Tescil ettirilen Akala 1086, Joker 100, A2 ve Nazilli 6600 çeşitlerinin her biri 10-15 yıl üretimde kalarak Ege bölgesi pamuk üretimi arttırıldı. Tarih 25 Ağustos 1935. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nın temelleri atıldı. Bedeli narenciye karşılığı ödenmek üzere Sovyetler Birliği'nden kredi ve teknik destek alınarak kollar sıvandı. ve hummalı çalışma başladı. 120 Sovyet mühendisi ile çevre il ve ilçelerden gelen 4000'e yakın işçi, geceli gündüzlü çalışarak hedeflenen tarihten 20 gün önce inşaatı bitirdi. Yapımı 18 ay sürdü. Bina ve makineler dahil olmak üzere fabrika 5 milyon Türk lirasına mal olması planlanırken maliyeti 8 milyon Türk lirasına yaklaştı. Fabrikada kullanılacak kaliteli pamukların çevrede yetiştirilmesi için 200 adet modern tohum ekme makinesi satın alındı. Aynı zamanda fabrika içinde demirhane, marangozhane, dökümhane, kaynak ve teneke işleri yapan bölümler, elektrik ve su ihtiyacını karşılayabilmesi için elektrik su santralları yapıldı. Binlerce çam ağacı dikildi. Tarih 9 Ekim 1937. Atatürk hastaydı. Açılışa gitmeyi çok arzuladı. Zor yürüyordu ve kolunda Celal Bayar vardı. Büyük Kurtarıcı'nın açılışını yaptığı son fabrika Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası olacaktı. Atatürk coşku içindeki halkı fabrika girişindeki müdüriyet binası balkonundan selamladı. Açılış konuşması bittikten sonra erkekli kadınlı işçiler Atatürk'ün önünden geçit töreni yaptı. Atatürk kırmızı kurdeleyi kesti, sarı madenden yazılmış Sümerbank harfleriyle yapılmış anahtarla fabrika kapısını açtı ve Atatürk'ün direktifiyle 480 makine çalışmaya başladı. Atatürk şöyle dedi, işte bu bir musikidir. Yeni Türkiye inşa ediliyordu, lafla değil, alın teriyle, emekle, satarak, çalarak değil, üreterek. İlk yıl 1938'de yaklaşık 9 milyon metre basma, 145 ton iplik üretildi. Bir yıl sonra basma üretimi 12 milyon metreye ve iplik üretimi 407 tona çıktı. 10 yıl sonunda basma üretimi 20 milyon metreye ve iplik üretimi 2800 tona çıktı. 1960'lı yıllar fabrikanın istikrarı yakaladığı, 1970'li yıllar ise verimlilik ve karlılık açısından zirve yaptığı dönemdi. 1974 yılında elde ettiği 71,5 milyon liralık karla Türkiye'nin o yıl en büyük 100 işletmesi arasında 26. sıraya yükseldi. Ne oldu ise 1980'li yıllardan sonra oldu. Neoliberalizm rüzgarları esiyordu. Sosyal devleti yok eden ve itibarıyla halkı ezen bu iktisadi plan devrim diye yutturuldu. Devletin ekonomik hayattan tamamen çekilmesi amaçlanıyordu. Bu vahşi kapitalizmi savunanlar büyük maaşlar karşılığı gazetelerde yazdırılıp TV'lere çıkarıldı. Bunlar bilim adamı olmaktan çıkarıldı, ideolog yapıldı. Laf kalabalığıyla gerçeklerin üzerini örtüyorlardı. Bunlar Mehmet Altan, Asaf Savaş Akat gibi dönek liboşlardı. Onlara göre tarım ilkeldi. Türkiye bu köylülükten kurtulmalıydı. Sadrazam Reşit Paşa gibi iç piyasayı ardına kadar yabancı mallara açan Özal devrimci ilan edildi. Halka hizmet için yoktan var edilen kamu iktisadi kuruluşları, kitler zarar ediyor, yoksulluğumuzun nedeni kitler yalanları pompalandı. İşçiler, sendikalar düşman haline getirildi. Bu gelişmeler yaşanırken Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda olduğu gibi kitlerdeki makine ve tezgahlar eskimişti ama değiştirilmiyordu. Nazilli'ye, Karaman, Kayseri, Eskişehir, Bergama, Adıyaman ve Bakırköy fabrikalarından demode derleme tezgahlar sökülüp getirildi. Bunlar bilinçli adımlardı. Amaç kamu kuruluşlarını gözden düşürmekti. Teknolojik gerilemenin verdiği zarar ve sürekli küçülmeyle fabrikada iş verimliliği düştü. İşçilerde moral gücü tükeniyordu. İngiliz baskısıyla Osmanlı'da 160 yıl önce yaşananlar tekrarlandı. Türkiye'ye sokulan gümrüksüz ham bez ithalatının yanı sıra suni ve sentetik hazır giysilerle rekabet etmekte zorlanıldı. Pazar kaybedildi. 1998 yılında 4.3 milyon metre basma ve 598 ton iplik üretildi. 2001'de ise üretim basmada 1.5 milyon metreye ve iplikte 500 tona düştü. Ve Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'na son darbeyi Başbakanlık Özelleştirme İdaresi vurdu. Fabrika kapatıldı ve bedelsiz olarak Adnan Menderes Üniversitesi'ne devredildi. Üniversitenin kullanımı dışındaki büyük bir bölümü içindeki tarihi dokuma makineleri, araç ve gereçleriyle 3 kuruşa hurdacıya satıldı. Kalanlar çürümeye terk edildi. Kemalist devrime bir bıçak daha saplandı. Evet, Türkiye'de üzerinde pek durulmayan bir gerçek var. İnsan okulda değil, fabrikada eğitilir. Nazil de bunun güzel örneğiydi. Şöyle, yıllar önce Havana'ya gittiğimde görmüştüm. Kübalılar tütün sararken içlerinden birinin okuduğu klasik romanları dinliyordu. Bugün Türkiye'deki fabrikalarda Beethoven dinleyerek çalışan hiç işçi var mı? Dün vardı. Nazilli Sümerbank basma fabrikasında Beethoven çalıyordu. Piyanosu olan bir fabrikadan bahsediyoruz. Emekçilerinin koro kurdukları ve klasik müzik seslendirdikleri bir fabrikadan. İşçi korosu sadece Nazilli'de değil, Aydın ve Denizli gibi çevre illerde konserler veriyor ve Atatürk'ün çok önemsediği çok sesli müziği Anadolu'ya tanıtıyordu. Ayrıca işçilerin tiyatrosu vardı, tiyatro yapıyorlardı. Fabrika bir eğitim kurumu gibiydi. İşçiler yemek aralarında edebiyat klasiklerini okuyordu. Fabrikada eğlenceler düzenleniyordu, balolar yapılıyordu. Haftada 6 filmin gösterildiği 700 kişilik sinema salonu vardı. Kurulan Sümer Halk Evi'nde halka biçki dikiş kursları veriliyordu. Yılda 2 kere halka bedava basma dağıtılıyordu. Fabrikada işçilere okuma yazma öğretmek için 5 sınıflı okul vardı. Sümer İlköğretim Okulu adlı bu işçi okulu 980 öğrenciye sahipti. İşçi çocukları için 26 yatak ve 40 mevcutlu bir kreş kurulmuştu. Lacivert beyaz renkli Sümer Spor, atletizmden bisiklete, futboldan yüzmeye kadar çok branşta faaldi. Paten yapılıyordu, bisiklet yarışları düzenleniyordu. Fabrika bünyesinde 40 yataklı bir hastane, bir eczane, bir de laboratuvar vardı. İşçiler ve memurlar fabrikanın hemen önünde özel olarak inşa edilen 264 dairelik ve 1000 kişilik lojmanlarda kalırken, bekar işçiler için 350 kişilik bekar işçi evleri vardı. İşçilerin Kuşadası, Davutlar Yolu'nda, Selçuk Çamlık Yaylası'nda ve Karacasu Ömür Yaylası'nda kampları vardı. Eklemeliyim, işçiler arasında Türkiye'nin dört bir yanından gelenler olduğu gibi Yunanistan'dan Bulgaristan'a, Almanya'dan İsviçre'ye kadar yurt dışından çalışmaya gelen 1200 işçi vardı. Şehir merkezi ile fabrika arasında gidip gelen ve fabrika çalışanlarının yanı sıra Nazilli halkının da ücretsiz olarak binebildiği gıdı gıdı treni vardı. Ve gıdı gıdı isminde mizah gazetesi çıkıyordu. Bir gün yolunuz Nazilli'ye düşerse Kemalist devrimin ürünü, çürümeye bırakılan bu fabrikayı görün. Mustafa Kemal'e olan inancınız artar. Halk Partisi adının nereden geldiğini daha iyi kavrarsınız. CHP aslında nedir? İşte CHP ısrarla bu gerçeği görmek istemiyor. CHP sadece cephede savaşmış parti değildir. CHP sadece kurtuluşu gerçekleştirmiş parti değildir. CHP sadece kurucu parti değildir. CHP büyük ekonomik dönüşümü sağlamış partidir. CHP insanı dönüştürmüş partidir. Bu nedenle CHP Soma'dır. CHP zeytin ağaçları kesilen Yırca köyüdür. CHP HES'lere karşı direnen derelerdir. CHP Sivas'ın Kangalı'dır, Amasya'nın elmasıdır, Malatya'nın kayısısıdır, Elazığ'ın öküz gözü üzümüdür, Denizli'nin horozudur. CHP Anadolu Bozkırı'nın buğdayıdır, arpasıdır, samanıdır. CHP Sapanca Gölü'dür, Erzurum'un Oltu çayıdır. CHP Haydarpaşa Garı'dır. CHP Bergama direnişidir, CHP Gezi'dir. Bu nitelikleriyle CHP bağımsızlığın, cumhuriyetin ve devrimlerin erozyona uğramaması için mücadele veren partidir. CHP'nin yeni yönetimi bunu unuttu, bunu kavrayamadığı için yumruk yemektedir. Nasıl mı? O yumruğun nedeni. Kemal Kılıçdaroğlu'na 8 Nisan 2014'te TBMM'de yumruk atıldı. Yumruklayan 26 suçtan sabıkalı AKP'li Orhan Övet'ti. Niye yumruklamıştı? Ama önce Gürer Aykal'ın yıllar önce Oda TV'ye yazdığı bir makaleden bahsedeceğim. Konu mandolin. Hiç düşündünüz mü? Cumhuriyet'in ilk yıllarında okullarda müzik enstrümanı olarak neden mandolin tercih edildi? Mandolin yaylı sazlara, özellikle kemana geçişte müthiş bir kolaylık sağlamasıyla bilinir. Keman ile mandolinin tuş ölçüleri aynı. Bu nedenle mandolin üzerinde çalışan ve eğitilen parmaklar kemana geçtiği zaman yabancılık çekmez. Bu da mandolinin yaylı sazlara geçişteki kolaylığını açıklar. Bu yüzden de çok sesli müziğe saygısı olan tüm dünya ülkelerinde ilk öğretim çağındaki çocukların mandolin öğrenmesi teşvik edilir. Türkiye'de daha sonraları mandolinin yerini önce melodika, ardından da günümüzde modern kaval diyebileceğimiz blok flüt aldı. Her iki müzik aletinin mandolinle aynı kategoride anılması söz konusu olamaz. Türkiye çok sesli müzik sanatında Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki temposunu bir daha yakalayamamışsa, bunda yürütülen müzik eğitim politikalarının büyük etkisi vardır. Yalnızca bu çerçeveden bakıldığında bile Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki eğitim atağının gücü ve kapsayıcılığı ortaya çıkmaktadır. Mandolin, yumruk ve sabıkalı Orhan Övet. Ne ilgisi var değil mi? Çok var. Yıllar önce köy enstitüsü mezunu olan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özel, Köy Enstitüleri adlı harika bir fotoğraf albümü yayımladı. Fotoğraflar bir dönemin tüm gerçekliği de ortaya seriyordu. 1930 yılında Türkiye'nin 40 bin köyünün 35 bininde okul yoktu. Köy çocuklarının %80'i okula gitmiyordu. CHP 1935'teki 4. kurultayında okul ve öğretmen sayısının arttırılması için bir dizi karar aldı. Eskişehir Çifteler, İzmir Kızılçullu, Edirne Kepirtepe ve Kastamonu Gölköy'de deneme niteliğinde köy öğretmen okulları açıldı, ardı geldi. Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanı olmasının ardından 17 Nisan 1940'ta Köy Enstitüleri Kanunu çıktı. Köy okullarına acilen öğretmen yetiştirilecekti. Van'dan Kars'a, Diyarbakır'dan Malatya'ya, Adana'dan Samsun'a, Sakarya'dan Sivas'a kadar toplam 21 köy enstitüsü açıldı. Fotoğraf albümünde yırtık elbiseler içindeki yoksul köy çocuklarının gelişimleri kare kare gösteriliyordu. İlgimi en çok öğrencilerin ellerindeki mandolin çekmişti. Gürer Aykal sayesinde öğrendim mandolini neden öğrettiklerini. İleride öğretmen olacak öğrencilerin ders müfredatı şöyleydi. %50 kültür, %25 tarım ve %25 teknik dersler. Öğretmenler gittikleri köylerde sadece çocukları okutmayacak, köylülere nasıl verimli tarım yapılacağını, yol yapılacağını vesaire öğretecekti. Diyeceksiniz ki sade de gel, sabıkalı AKP'li Orhan Övet'in arkasında kim var? Anlatacağım. Ankara Elmadağ'ın Hasanoğlan köyünde 15. Köy Enstitüsü kuruldu. Kurucularından biri tanışmaktan onur duyduğum Rauf İnan'dı. Sıradan eğitimci değildi. 1928'de yurt dışına eğitime gönderilen öğretmenler arasındaydı. Viyana'da Pedagoji Enstitüsü'nde okudu, Viyana Yüksek Halk Okulu'nda kültür felsefesi dersleri aldı ve Paris'te Alliance Française'i bitirdi. Rauf İnan'ın kurucu olduğu Hasanoğlan Köy Enstitüsü simgeydi. Rauf İnan 10 Temmuz 1941'de temeli atılan enstitü binalarını 11 köy enstitüsünden gelen öğrencileriyle birlikte yaptı. İki okul binası, bir yatakhane, 10 öğretmen evi, sinema, müzik salonu, açık hava tiyatrosu, bir ahır ve bir kümes yaptılar. 3 kilometre mesafedeki Hasan Deresi'nden su getirdiler, çorak araziyi ağaçlandırdılar. Sonra ne oldu? Çok partili siyasal yaşamın başlamasıyla Demokrat Parti, TBMM gündemine Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü getirdi.
Öğrencilere komünist eğitim veriliyordu. Okul binası orak şeklinde yapılmıştı. Kızlı erkekli karma eğitim kabul edilemezdi.
CHP 1946 itibarıyla iktidarı kaybedeceğiz paniğine kapıldı. Halk dalkavukluğu modası Cumhuriyet'in kurucu partisini de etkiledi. Artık önemli olan gerçekçi politikalar değil, halkın oyuna yönelik popülizmdi. Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer, 1947'de Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün kapısına kilit vurdu. 1954'te ise DP köy enstitülerini kapattı. Enstitü önünden geçen yola Adnan Menderes adı verildi. Tarih 8 Nisan 2014. Hasanoğlan köyü doğumlu 26 suçtan sabıkalı AKP'li Orhan Övet, köylerine enstitü kuran CHP'nin liderine yumruk attı. Kuşkusuz Kılıçdaroğlu bir yumrukla korkup sinecek karakterde biri değil. Fakat bu yumruk aslında 1950 itibariyle Kemalist devrimi satıp ortaçağ bağnazlığıyla ittifaka girenlerin yarattığı, doğurduğu bir şiddet ve suç değil mi? Hasanoğlan köyünde mandolin tutması gereken eller 26 suçu nasıl işledi? Asıl failler kim? Failleri bulmak isteyenler. Ankara'nın yanı başında bugün yıkılma tehlikesi altındaki Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne gitsin. Binaların mimari üslubunun güzelliğini görsün. Bahçesinde öğrencilerin 60 yıl önce yaptığı heykellere baksın. Çocukların diktiği ağaçlara şaşırsın. Eminim Cumhuriyet'in dününü ve bugününü görünce diyecektir ki, gerçek failler Kemalist devrimi satanlardır. Kemalist devrim ideolojisini pragmatizme, demagojiye kurban verdiler. Sormayacak mıyız? Bizim Cumhuriyet aydınlanmamız nasıl orta çağa dönüştü? Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet nasıl bu kadar gericileşti, vasatlaştı? Gelinen bu noktada CHP'nin payı yok mu? CHP'de asıl sıkıntı derinde. Siyasi inançsızlık nedeniyle kimi CHP'liler siyaseti ticari rant alanı olarak görüyor. Varsa yoksa küçük de olsa bir rant koltuğu. Bu yozlaşma 12 Eylül askeri darbesinin ideolojisizliği hakim kılmasının sonucudur. Siyaset salt para için yapılır oldu. Milletvekilliği bile emekli aylığını garantilemenin aracı yapıldı. İnançsızlığın sonucu olan çürüme ideolojiyi de siyaseti de yok etti. Parti şirket oldu, ANAP gibi, AKP gibi. Bu nedenle isteği olmayan istifasını verip gidiyor. Yüzeyde ideolojik fikir tartışması olarak gözükenler aslında derinde kişilik zafiyetini ortaya çıkardı. Ruh açlığını doyuramazsınız. Ne paralar, mevkiler, şöhretler, akademik ünvanlar verseniz de insanı ezen bu açlığı yok edemezsiniz. Kocaman bir ego ile yaşayan bu tür insanlar fikirlerine her karşı çıkışı, eleştiriyi kişiliğine saldırı olarak alırlar. Asıl mesele bu yeni siyaset anlayışı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 103.